Evet, sevgili kardeşler, sevgili izleyiciler, her birinizi Rabbimizin yine o eşsiz, engin sevgisiyle selamlıyorum. Tekrar karşınızda olmak gerçekten büyük bir heyecan, büyük bir sevinç oluşturmakta yüreğimde. Bildiğiniz gibi son iki pazar üst üste her birimizin iman yaşamında gerçekten de büyük önem taşıyan bir konu üzerinde durmuştum. Biliyorsunuz ki Luka 17. bölümde yer alan 10 cüzdanlının durumuna bakarak teşekkür etmenin, Rabbe şükran dolu yürekle ona gerçekten övgüler sunmanın ne kadar önemli ve gerekli olduğunun altını çizmiştim. Luka 17. bölümden yararlanarak. Ve bugün yine bu konuya gerçekten destek veren bir mezmura götürmek istiyorum. Götüreceğim mezmur her ne kadar tapınmanın önemini önümüze çıkarmış olsa da ve teşekkür etmenin, Rabbe hamd etmenin önemini de çok açık, net bir şekilde önümüze koymakta. O yüzden 100. mezmura bugün sizi götürmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Rab Tanrı'ya hamd etmenin, ona şükretmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bilmiş olmamıza karşın, ne kadar gerekli olduğunu bilmiş olmamıza karşın gerçekten de bu konuda, yani Rab Tanrı'ya teşekkür etme konusunda, ona hamd etme konusunda, ona yücelik getirme konusunda ne hikmetse zorlanırız. Neden bunu söylüyorum? Söylüyorum çünkü bu kürsüden kardeşlerim çok iyi hatırlarlar. Hemen hemen her pazar kendilerine şu soruyu sorarım. Haftanız nasıl geçti? Rab Tanrı'ya hamd edebileceğiniz ya da şükredebileceğiniz durumlar yaşadınız mı? Ya da ne bileyim, kutsal kitaptan okurken herhangi bir ayet sizi Rab Tanrı'ya şükretme yönünde, ona hamd etme yönünde size destek verdi mi diye sorarım. Ama üzülerek ifade ediyorum ki değerli kardeşler, ne kadar kardeşlerimin zorlandıklarını tanık olmuşumdur, gözlemlemişimdir. Hamd edecek, teşekkür edecek o kadar çok şeyler olmuş olmasına karşın neden bu konuda zorluk çekiyoruz bilmiyorum. Ama şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Aslında iman etmiş olmanın bir sonucu olaraktan biliyorsunuz ki kutsal ruhu yüreğimize alıyoruz. Ve evet, bu iman aracılığıyla kutsal ruhun yüreklerimize konut kurmuş olması ve yeniden doğmamızı sağlayarak Rabbin bedeni olan kiliseye bizi bağlamış olması, vaftiz ederek, her ne kadar bir kez olmuş olsa da biliyorsunuz ki dolma işi her gün olması gereken bir şey. Dolmaktan ne anlıyoruz? Dolmaktan şunu anlıyoruz. Kutsal ruhun yönetimi altında kalarak, onun yönlendirmesi altında kalarak kutsal sözün ışığında adımlarını atmaktır aslında ruhta yürümek ya da ruhta yaşamak sevgili kardeşler. Bunu çok açık bir şekilde Efeslere yazılan mektubun 5. bölümünde bunu görebiliyoruz. Efesler mektubu 5. bölüme bakarsanız orada biliyorsunuz çok iyi bilinen bir ayet 18. ayet bize diyor ki şarapla sarhoş olmayın, kutsal ruhla dolu olun diyor. Ve sonraki iki ayete baktığımız zaman, 19 ve 20. ayetlere baktığımız zaman orada da kutsal ruhla dolmuş olmanın, yani onun yönetimi altında adımları atmış olmanın getirisinin ne olduğunu da bize çok açık bir şekilde bu 19 ve 20. ayetler önümüze koyuyor. Orada diyor ki 19. ayet, birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin diyor. Neyin sonucu? Demek ki yürekte sevincin oluşabilmesi için değerli kardeşler, gerçekten de kutsal ruhun doluluğu bizde mevcut olması lazım. Yani onun yönetimi altında olmak zorundayız. Ve şöyle devam ediyor ayet. Yürekten Rabbe ezgiler, mezmurlar okuyun. 20. ayet. Durmadan her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla diyor, Rab Tanrı'ya şükredin. Bakın, sevinçle ilahi söyleyin ve Rab Tanrı'ya şükredin. Neyin getirisi bu? Kutsal ruhla dolu bir hayat içerisinde olmanın bir getirisi. Değerli kardeşler. Evet, bu böyle olmuş olmasına karşın değerli kardeşler, hamd etmenin, şükretmenin gerçekten ne kadar önemli ve gerekli olmuş olmasına karşın gerçekten de bu konuda zorlanıyoruz. Ama diğer taraftan da ilginç olan hamdolsun ifadesini, amin, amin ifadelerini çok sıkça kullanan kişileriz. Bakın bunları sıkça kullanmanın yanlış olduğunu tabii ki söylemek istemiyorum. Beni sakın yanlış anlamayın. Ama Ya Rab hamdolsun dediğimiz zaman hangi oranda yürekte, içte bunu duyumsayabiliyoruz? Hangi içtenlikle, hangi duyarlılıkla bunu dilimizden dışarıya doğru dökülmesine izin veriyoruz sevgili kardeşler? Onun için böyle fıkra ayarında bir hikayeyi size anlatmak istiyorum. Bir kilise vaizinin böyle güzel eğitilmiş bir atı varmış. Daha sonra bu vaiz, kilise vaizi atını satmak istiyor. Ve bu ata kiliseden bir imanlı kardeş ilgi duyuyor ve iyi bir para veriyor vaize. Ve bu atı kendisinden alıyor. Ama vaiz atı bu kardeşe teslim etmeden önce bu atın çok önemli bir özelliği olduğunu kendisine söylüyor. Ve şöyle devam ediyor. Diyor ki bu atın gitmesi için ata deh demeyeceksin. Genelde biliyorsunuz ata bindiğiniz zaman deh diyorsunuz, at gidiyor. Ama bu vaiz diyor ki deh demeyeceksin. Eğer gitmesini istiyorsan hamdolsun diyeceksin. Ve eğer atın durmasını istiyorsan amin sözünü kullanacaksın diyor. Adam büyük bir heyecanla ata biniyor ve sevinç içerisinde hamdolsun ifadesini kullanıyor. Ve hamdolsun dedikten sonra at başlıyor yürümeye. Ve adamın hoşuna gidiyor ve arkadan bir hamdolsun daha diyor ve at başlıyor hızlanmaya. Ve büyük bir sevinç içerisinde olan bu kişi, atın üzerinde olan bu kişi arkadan bir hamdolsun daha çekiyor ve at dört nala koşmaya başlıyor. Öyle koşuyor ki üzerindeki bu imanlı kardeş bir anda fark ediyor. At uçuruma doğru gitmekte. Ve bu atı uçuruma doğru gitmekte olduğunu görünce büyük bir heyecanla amin diyor. Ve at uçurumun eşiğinde zınk duruyor. Adam heyecan içerisinde boncuk boncuk terlemiş ve elinin üstüyle terini siliyor, derin bir nefes alarak hamdolsun diyor. Evet, yorumu size bırakıyorum. Yüzüncü mezmurumuza açalım ve mezmurumuzu, kısa olan bu mezmuru, beş ayetten oluşmuş olan bu mezmuru size okumak istiyorum öncelikle. Şöyle başlıyor mezmurumuzun ilk ayeti. Ey bütün dünya, Rabbe sevinç çığlıkları yükseltin. Ona neşeyle kulluk edin. Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna. Mışçasına değil, hizmet ederken de, onun huzuruna çıkarken de mışçasına değil, onun bunun itmesiyle değil ya da hatırlatmasıyla değil, her gün onda olmanın sevinciyle, onun sana vermiş olduğu destek nedeniyle, seni korumuş olması nedeniyle sevgili kardeşler, böyle bir tutum içerisinde olmamız gerekiyor. Ona neşeyle kulluk edin. Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna. Bilin ki Rab Tanrı'dır. Bizi yaratan O'dur. Biz de O'nunuz. Yani O'nun ellerinin eseriyiz her birimiz. O'nun yapıtıyız. Ve diyor ki O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız hamdolsun. Ve diyor ki dördüncü ayet, kapılarına şükranla, avlularına övgüyle girin. Yani ona yaklaşırken gerçekten de şükretmek ve arkasından övgü her zaman yürekten ona da doğru yükselmesi gereken ifadeler olması gerekiyor sevgili kardeşler. Şükredin diyor ona. Şükredin. Adına övgüler sunun. Ve bu dört ayetlik öneriden sonra bunun nedenini bize açıklıyor son ayet. Diyor ki çünkü diyor, neden biz bunu yapmamız gerekiyor? Bakın ne kadar güzel ifade ediyor. Çünkü Rab iyidir. Sevgisi sonsuzdur. Sadakati kuşaklar boyunca sürer. Hatırlarsanız Ağıtlar kitabı 3. bölümde yanılmıyorsam 23-24 oralarda 21-22-23 3. ayetlerde çok net bir şekilde bu üç şey, Rabbin sevgisi, Rabbin iyiliği ve Rabbin sadakati orada da çok net bir şekilde vurgulanıyor ve öyle bir şekilde ifade ediliyor ki bunların her sabah tazelendiğini, tazelenmekte olduğunu bize açıklıyor, koyuyor. Evet, değerli kardeşler, biliyorsunuz ki Çıkış kitabı 20. bölüme baktığımız zaman orada Tanrı'nın Musa'ya vermiş olduğu Sina Dağı'nda 10 tane buyruk var. Yani buyruk dediğimiz zaman genelde bu 10 buyruk aklımıza gelir. Öyle değil mi? Ama kutsal kitaba baktığımız zaman, genel olaraktan kutsal kitaba baktığımız zaman aslında kutsal kitabın sadece bu 10 buyrukla sınırlı olmadığına tanık oluyoruz. Yani sadece 10 buyruk yok ve birçok buyruklarla Rabbimiz bize yaklaştığını görebiliyoruz. İşte bu okuduğum 100. mezmur da her ne kadar Rabbe yaklaşırken nasıl bir yürekle yaklaşmamız gerektiği, ona şükran dolu bir yürekle, hamd sözleriyle yaklaşmamız gerektiği açıklanmış olsa da, bu gerçek önümüze konmuş olsa da, tapınmanın tüm insanlar tarafından ona yücelik getirmenin önemi önümüze konmuş olsa da bu 100. mezmurda bir başka açıdan baktığımızda gerçekten burada da bir takım buyrukların olduğunu görebiliyoruz. Ben bu mezmurda 5 tane buyruğun, yani her bir ayette bir buyruğun olduğunu görüyorum. Onun için bu 5 buyruk üzerinde durup size bunları anımsatmak istiyorum. Bu şekilde sizi bugün teşvik etmek istiyorum sevgili kardeşler. Şimdi bakın ilk ayete ne diyordu ilk ayetimiz? İlk buyruğumuz daha doğrusu. Diyor ki sevinç çığlıkları yükseltin. Bakın sevinç çığlıkları yükseltseniz fena olmaz demiyor. Demek ki bir buyruk olduğu kesin. Sevinç çığlıkları diyor yükseltin. Nedir sevinç çığlığı? Yani sevinç çığlığından söz ederken sevinç çığlığının ne anlama geldiğini söyleyebiliriz. Bakın çığlık bir insanda nasıl oluşur? Bir şeyler yolunda gittiğinde ya da bir şeyleri elde ettiğinde içinde oluşan bir gücün dışarıya doğru yansımasıdır. Örneğin belki bir sınava girdin, sınavı başardın ya da istediğin bir şeyi elde edip ulaştığında başarmış olmanın, elde etmiş olmanın bir sonucu olaraktan ne oluyor? İçinde bir itici güç dışarıya doğru döküldüğüne tanık oluyorsun. Yani o içinde oluşan gücü sen büyük bir sevinçle ne yapıyorsun? Dışarıya yansıtıyorsun. Bir çığlık atarakten, wow diyerekten, başarmış olmanın sevinciyle. Şimdi aynı şekilde değerli kardeşim, yüreğinin derinliklerinden gelerek övgü sunabilirsin. Rab'de olmak eğer sende bir etki oluşturuyorsa. Yani Rab'de olmanın, Rabbin sende olmuş olmanın bir getirisi olaraktan eğer sende bir sevinç oluşuyorsa, seni gün ve gün taşıyor olması, seni gün ve gün destekliyor olması, eğer senin yüreğinde bir sevinç oluşturuyorsa, evet, sen de bu sevinci büyük bir içtenlikle, yürekten gelen övgü sözleriyle ona yükseltebilirsin. Belki yakın zamanda bir çözüm buldun Rabbin yardımıyla. Ya da gideceğin yönü net biçimde sana gösterdi. İçinde geçmekte olduğun sorunlar içerisinde boğuşurken değerli kardeşler. Evet, bu sevinç haykırışı, seslenişi sadece kilisede mi olması gerekiyor? Hayır. Sadece bu övgü sözlerini pazardan pazara, kiliseye gelerek ifade etmen gerekmiyor sevgili kardeşim. Bu yaşamının her alanında olabilir. Çalışırken, insanlarla ilişki içerisindeyken ya da yürürken. Ben çoğu zaman dua ederken her gün bunu yürüyerek yapıyorum. Büyük bir içtenlikle Rabbime övgüler sunarak, ona hamd ederek. Petrus'un ilk mektubuna baktığımız zaman bakın ne kadar güzel bir şekilde bize anımsatıyor. Diyor ki 2. bölümde 9. ayette siz diyor seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Ve şöyle devam ediyor. Sizi diyor karanlıktan şaşırası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Evet, Rab bizi günaha, günahtan dolayı ölüme doğru gitmekte olan bizleri kurtarmış olması, o acımasız çarmıhta hayatını feda ederek bizleri kurtarmış olmasının getirmiş olduğu, vermiş olduğu bir sorumluluk var. Evet, Rab bizi kurtardı. Evet, evlat edindi. Hamdolsun. Ama bizlere bir sorumluluk da verdi. Nedir o? Bakın ne diyor? Rab Tanrı'nın erdemlerini duyurmak. Nedir? Rab Tanrı'nın erdemlerini duyurmak. Yani erdem deyince ne anlıyoruz sevgili kardeşler? Erdem demek, erdem ifadesinde bakıyoruz yardımseverlik, alçakgönüllülük, iyilik, bilgelik ifadelerinin bu gibi niteliklerin ortak adıdır erdem. Demek ki eğer erdemlerini duyurun dediğine göre demek ki ne yapmamız gerekiyor? Rab senin hayatında ne yaptı? Onun yani iyiliklerini, onun ne kadar iyi bir yüreğe sahip olduğunu, onun ne kadar alçak gönüllü olduğunu, sana her durum ve koşulda nasıl destek olduğunu başkalarına anlatmak, duyurmak. Her birimizin sorumluluğu değerli kardeşler. Eğer iman ettiğimizi, yeniden doğduğumuzu söylüyorsak. Onun gerçekten de en büyük iyiliği değerli kardeşler bizi her şeye rağmen kurtarmış olmasıdır. O zaman Rab Tanrı madem ki seni ölüm çukurundan kurtardı, o balçıktan çıkmanı sağladı, o zaman bunun sevincini her fırsatta, ilişki içerisinde olduğun her bir canla paylaşmaktan çekinme değerli kardeşim. Eğer Rabbin bir iyiliği, sana yapmış olduğu bir iyiliği hatırlamıyorsan, aklına eğer gelmiyorsa bunun için Rab Tanrı'ya övgü sunabilirsin. Seni kurtarmış olduğu için sevgili kardeşim. Şimdi uzun yıllar Hindistan'da bir imanlı doktor, tıp doktoru hizmet etmek için Hindistan'a gidiyor. Ve Hindistan'ın bir bölgesinde insanlar aslında sağlıklı bir şekilde doğmuş olmalarına karşın bu insanlar bir süre sonra gerçekten körlüğe doğru giden bir süreç içerisine giriyorlar. Yani yaşamlarının bir döneminde sağlıklı doğmuş olmalarına karşın bu insanlar o bölgede kör oluyorlar sevgili kardeşler. Ve bu doktor uzun bir çalışma sonrasında insanları körlüğe doğru götüren bu hastalığın nedenini bir şekilde buluyor ve birçok hastanın kör olmasından, olmaktan kurtarıyor ve bazılarında tabii ki değil. Ve bu insanlar da tabii ki tekrar ışığa kavuşmuş olmanın ya da kör olmamış olmanın bir getirisi olaraktan da doğal olaraktan bu doktora teşekkür ediyorlar. Ama o bölgede, o bölgenin lehçesine göre teşekkür ederim bizim bir iyilik karşısında teşekkür ederim ifadesini kullanırız ya. Orada bu Hindistan'ın o bölgesinde böyle bir o lehçede böyle bir ifade yok. Teşekkür ederim ifadesi yok. Nasıl bir ifade kullanıyorlar teşekkür yerine? Senin adını anacağım bu şekilde aldıkları bu iyiliğe karşılık bu şekilde ifade ediyorlar. Ve bu insanlar gittikleri her yerde bu doktorun ismini anarak bu doktorun yaptığı iyilikleri bu insanlar anlatıyorlar, paylaşıyorlar sevgili kardeşler. İşte bu 100. mezmurda da aslında vurgulanan tam budur sevgili kardeşler. Rabbe, Rabbe sevinç çığlıkları atın derken, Rabbinin sana yaptıklarını anımsadığında onu içinde saklama. Bu insanlar nasıl ki bu iyilik karşısında, doktorun onlara yapmış olduğu bu iyilik karşısında içlerinde tutmayıp gittikleri her yerde, ilişki içerisinde olduğu her bir canla o kişinin adını anımsayarak anlattıklarına göre, içlerinde bu sevinci tutmadıklarına göre, bizler de değerli kardeşler gerçekten de Rabbin senin hayatında ne yaptıysa o yaptığı şeyleri içinde hiçbir şekilde tutma. Git onu büyük bir içtenlikle anlat, paylaş. Bizler genelde bir nedenden dolayı bir sevinç yüreğimizde oluştuğunda, sevinç yaşadığımız zaman ne yaparız? O sevinci paylaşmak için birilerini ararız değil mi? Evliysek eşimize anlatırız. Ne bileyim, çok yakın arkadaşımıza gider bu sevincimizi paylaşırız. Ben bile bazen zaman zaman gerçekten de değişik nedenlerden dolayı yüreğimde bir sevinç oluştuğunda o kardeşe bir e-mail yazmak yerine alırım elime telefonu, açar o sevincimi o kardeşle paylaşırım değerli kardeşler. Ve bizler de aynı şekilde Rabbin bu bizlerde oluşturmuş olduğu kurtuluş sevincini tüm içtenlikle paylaşanlar, anlatanlar olmamız gerekiyor. Eğer gerçekten o sevinci, o sevinç gerçek anlamda senin yüreğinde oluştuysa. Evet, birinci buyruğumuz bu. Rabbe sevinç çığlıkları atın diyor. Peki ikinci olarak ne diyor? Diyor ki ona neşeyle kulluk edin. Yani sevinç içerisinde coşkuyla ona hizmet edin. Bakın burada dikkat ederseniz kilise çobanına ya da kilise önderlerine hizmet edin demiyor. Kiliseye de hizmet edin demiyor. Ne diyor? Ona, yani Rabbe hizmet edin. Neden? Çünkü değerli kardeşler, kilise, değerli kardeşler, Rabbin bedenini oluşturuyor değil mi? Biz aslında Rabbe hizmet etmekle aslında kiliseye hizmet etmiş oluyoruz. Yapılan her iş Rabbe ait olmaktan eğer kaynaklanıyorsa, eğer hizmet ona hizmet edercesine yapılıyorsa, işte o zaman hizmet gerçek anlamda Rabbe yapılmış oluyor sevgili kardeşler. Onun için Matta 25. bölümde 40. ayette bu gerçek, bakın, harika biçimde önümüze konmakta. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. Yani sen bir kardeşe hizmet ettiğinde, o kardeşe gereken desteği verdiğinde aslında Rabbe hizmet etmiş oluyorsun. Yani başkalarına yapılmış olan hizmet Rabbe yapılmış oluyor. Ve kardeşlere verilen destek Rabbine ne yapıyor? Yücelik getiriyor, onu hoşnut ediyor. Evet, birinci buyruğumuz Rabbe sevinç çığlıkları atın. İkinci buyruğumuz ona neşeyle kulluk edin, yani hizmet edin. Ve bakın üçüncü buyruksa ikinci ayetin ikinci yarısında veriliyor. Sevinç ezgileriyle diyor, çıkın huzuruna. Bakın, 98. mezmurda şöyle bir ifade yer alıyor değerli kardeşler. Dördüncü ayette, 98. mezmur, dördüncü ayet. Sevinç çığlıkları yükseltin Rabbe. Sevinç ilahileriyle yeri, göğü çınlatın. Bakın, bilmiyorum fark edebildiniz mi? Yüzüncü mezmurda yer alan ilk üç ayet neyle ilgili? O ilk üç buyruk bizlerin mutlu olmasıyla ilgili. Yani eğer yüreğimizde o sevinç varsa, o mutluluk varsa ilk şeyde ne diyordu? Sevinç çığlıkları atın. Ve ikincisi neşeyle hizmet edin. Ve üçüncüsü sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna. Dördüncüsüne baktığımız zaman diyor ki, bilin ki diyor, Rab, bilin ki Rab Tanrı'dır, bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz, O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız diyor. Nasıl bir ifade var? Bilin ki. Peki burada neyi bilmemiz gerekiyor sevgili kardeşler? Bizi yaratanın, bize biçim verenin o olduğunu bilmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Gerçekten de her birimiz onun ellerinin işiyiz değerli kardeşler. Aslında vücudumuza baktığımız zaman her şeyin bu kadar denge içerisinde olması, bütün uzuvları uygun olan yerlere konmuş olması, her birinin bir denge içerisinde hareket ediyor olması, gerçekten bunun arkasında Rab Tanrı'nın eli olduğunu görmemiz, anlamamız gerekiyor değerli kardeşler. Rab Tanrımızın ellerinin eseri olan bedenlerimizin değerini, önemini ne kadar biliyoruz? Eğer onun ellerinin eseriysek bizler de bu yapıya gereken önemi, gereken değeri vermemiz gerekiyor. Nasıl vereceğiz? O bedeni koruyarak, gözeterek değerli kardeşler. Çünkü eğer gerektiği şekilde koruyup gözetirsek bu bedende Tanrı'ya hizmet etme konusunda varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürecektir. Burada sormam gereken soru şu. Gerçekten de değerli kardeşler, bu bedenlerimizi onun istemi doğrultusunda kullanıyor muyuz? Bakın kutsal kitap Korintos'a yazılan ilk mektupta 6. bölümde 20. ayette bakın ne diyor? Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için diyor Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Demek ki Rabbimiz gereken sevinci, gereken yüceliği Rab'be verebilmek için Rab gereken desteği vermeye devam ediyor. Gerçek anlamda ayakta durabilmek için değerli kardeşler. O gerçekten yaratıcıdır ve bizleri daha iyi duruma getirme yönünde çalışmaya devam etmektedir. Seni bu noktaya getirene gerçek anlamda şükretmelisin. Gerçek anlamda şükran dolu bir yürekle ona hamd etmelisin sevgili kardeşim. Ve bu üçüncü ayette yer alan bir başka ifade var. Orada şöyle diyor, otlağının koyunları olduğumuz yazıyor. Şimdi çoğumuz koyun olmaktan daha çok çoban olmaktan, yani kendi kendimizi yöneltmekten hoşlanırız. Bakın değerli kardeşler, eğer Rabbimizin eli üzerimizde olmasa, o bize gereken desteği vermese, onun öncülüğü hayatımızda olmasa, bizler nasıl o tertemiz sakin suları keşfedebiliriz, bulabiliriz? O yemyeşil insanın içini huzura kavuşturan o yemyeşil çayırları bilebiliriz. Kendi gücümüze, aklımıza dayanarak sürekli bu yerleri aramaya çalışıyoruz. Nasıl ki koyun burnunu ota soktuğunda ot yerken koku, hangi koku hoşuna gidiyorsa o yana doğru kaymaya başlayıp sürüden nasıl ayrılıp uzaklaşıyorsa, bizler de kendi istek ve arzular doğrultusunda hareket etmenin sonucu gerçekten de Rab'den uzaklaşıyoruz değerli kardeşler. Tıpkı kuzular gibi. Yani o kuzular nasıl ki tehlike içerisinde iseler, bizler de ister istemez her an saldırı altındayız. Ve emin olun kendimizi savunabileceğimiz pençemiz yok. Aslan gibi. Ama iyi bir çobanımız var değerli kardeşler. Ve daha da harika olan, Rab bizimle işini bitirmedi, hamdolsun. Yani işe yaramadığını fark eden bir firma yöneticisi gibi Rabbimiz bize öyle davranmıyor. Yani o firma nasıl ki onu dışarıya koyabiliyorsa rahat bir şekilde, Rabbimiz bize o şekilde davranmıyor. Bizimle işe devam ediyor. O zaman gelin onun hayatımızda bize öncülük etmesine izin verelim değerli kardeşler. Ve beşinci son buyruk diyor ki, kapılarına şükranla, avlularına diyor ki övgüyle girin. Şükredin ona, çünkü Rab iyidir. Sevgisi sonsuzdur. Sadakati diyor kuşaklar boyunca sürer. Şimdi eski antlaşmaya baktığımız zaman sevgili kardeşler, tapınak, yani bir kişi tapınağa gittiğinde tapınak her zaman Tanrı'nın huzurunu simgeliyordu. Ve insanlar tapınağa gelip avlularına girdiklerinde ve o kişiler Tanrı'nın huzurunda olduklarından emindiler. Günümüzde tapınak var mı? Tabii ki yok. Ve bu nedenle nerede olursa olsun tapınmak için Rab Tanrı'ya yaklaştığımızda aslında onun huzurunda bulunmuş oluyoruz. Belki otoyolda araban ile ilerlerken, belki iş yerinde çalışırken ya da evde çocuklarını eğitirken olsun, o her zaman seninle. Yani yaşamının her alanında o her zaman seninledir sevgili kardeşim. İşte onun seninle birlikte olmuş olmasının bir getirisi olarak ona hamd etmemiz gerekiyor. Ona övgüyle, yaklaşmamız, sevinç çığlıkları atarak ona şükran dolu yürekle hamd etmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Eğer bizler ona davrandığımız gibi o da bizlere öyle davranmış olsa ya da yanlışlarımızdan dolayı bizleri sevmeyi bırakmış olsa, sırtını bize dönmüş olsa ne olurdu değerli kardeşler? Yani sözüne kulak vermediğimizden dolayı eğer Rab Tanrı bizlerle konuşmayı bırakmış olsa ya da bugün onun istemi doğrultusunda adımlarımızı atmadığımız için ertesi günü bizleri bırakmış olsaydı, yüzünü bize çevirmiş, sırtını bize çevirmiş olsaydı ne olurdu? Gerçekten de merak ediyorum. Bakın değerli kardeşler, onun bu şekilde davranmamış olması inayet mi değil mi? Rab bütün eksikliğimize rağmen yüzünü bizlerden geri çevirmiyor. Bizleri gözetmeye, bizlere destek olmaya, bizleri sabırla taşımaya, öncülük etmeye devam ediyor değerli kardeşler. Neden? Bakın harika bir şekilde 103. mezmurda 10. ayette bakın nasıl bu gerçek vurgulanıyor. Bize günahlarımıza göre davranmaz diyor. Suçlarımızın karşılığını vermez. Bu ne demektir? İşte Rab Tanrımızın merhametinin ne kadar bol olduğunu, ne kadar engin olduğunu önümüze koymaktadır. Eğer hak ettiğimizi vermiş olsaydı Rabbimiz, yani günahlarımıza göre davranmış olsaydı, kurtuluşumuz kesinlikle mümkün olmazdı. O zaman bu iman yolculuğu, değerli kardeşler, Rab Tanrı ile birlikte olmaya giden, sonsuza dek yaşamaya doğru giden bir yolculuk değil, cehenneme doğru, sonsuz ölüme doğru giden bir yolculuk olurdu değerli kardeşim. İşte ben buna inayet diyorum. O günah borcumuzu o acımasız çarmıhta ödemiştir. Babanın yanında ayakta bizleri savunan bir avukat gibi bizleri savunmaktadır değerli kardeşim. Ve günaha düştüğümüz zaman da bu günaha düştüğümüzü fark edip geriye döndüğümüzde de bizi kucaklayan bir yapı içerisindedir. Özlemle gözleri bizi aramaktadır. Tıpkı baba ocağından ayrılan oğlun baba ocağına dönene kadar babanın onu sevinç içerisinde dört gözle beklemiş olduğu gibi. Rab Tanrı da elleri sonsuza kadar açık bir şekilde bizlerin geriye dönmesini özlemle beklemektedir. Günahımızı görüp geriye dönmek ve tövbe etmek. Evet, bizler bir iyilik karşısında ne yaparız? Bir kişi bize iyilik yaptığında ilk davranış ya senin için ne yapabilirim diye sorarız o kişiye. O zaman diyebilir miyiz Rab Tanrı bize yapmış olduğu bu kadar iyilik karşısında biz ona ne verebiliriz? Biz onun için ne yapabiliriz? Bakın değerli kardeşler, emin olun biz ona hiçbir şey veremeyiz. Bana göre verebileceğimiz tek bir şey vardır. Şükran dolu bir yürekle
her durum ve koşulda ona hamd etmektir. Ona şükretmektir, teşekkür etmektir değerli kardeşler. Böylesine seven Tanrı karşısında bizlere düşen tüm yürek doluluğuyla hamd etmek olmalıdır. Bakın bir başka mezmurda da bu gerçek vurgulanıyor. 106. mezmurda şöyle diyor ilk ayette. Övgüler sunun Rabbe. Çünkü o iyidir. Gerçekten de o şükredilmeye, o gerçekten de övülmeye layıktır. Hamdolsun. Neden? İşte mezmurumuzun, 100. mezmurun son ayeti ve bununla noktalamak istiyorum değerli kardeşler. Şöyle diyordu mezmurun 5. ayeti, son ayeti. Çünkü Rab iyidir. Evet, ona övgü dolu sözlerle yaklaşmam gerekiyor. Şükran dolu yürekle ona hamd etmem gerekiyor. Neden? Çünkü Rab iyidir. Neden? Çünkü Rabbimizin sevgisi sonsuzdur. Neden? Çünkü sadakati diyor kuşaklar boyunca sürer. Bakın burada üç önemli ifade var. Rab iyidir. O nedenle ona övgüler sunmam gerekiyor. Evet. İkinci olarak onun sevgisi sonsuzdur. İşte o nedenle Rabbe şükran dolu bir yürekle hamd etmem gerekiyor. Ve üçüncü olarak da sadık bir Tanrı. Sırtını tüm oluşumlar karşısında, olumsuz gelişmeler karşısında bile bizi bırakmayan, bizi asla ve asla terk etmeyen sadık Tanrı. Bakın değerli kardeşler, belki şunu söyleyerekten noktalamak istiyorum. Rabbin sevgisini, Rabbin iyiliğini, Rabbin sadakatini mi görmek istiyorsun? O Golgota tepesinde dikilmiş olan çarmıha bakmak yeterli olacaktır. Sevgisini de, onun iyiliğini de, onun sadakatini de orada görmek mümkün. Evet, o zaman dua edelim ki Rab her birimizi, değerli kardeşler, Rab Tanrı ona her durum ve koşulda hamd etme konusunda bizleri gayretli kılsın, istekli kılsın. Çünkü o gerçekten iyi bir Rab'dir. Hamd edilmeye, övülmeye layık olandır. Amen.